İş Geliştirme ve Satış 101 Podcast'ine hoş geldiniz. Ben hiç tanımadığınız Ramazan davulcunuz Selçuk Can Güven. Bu bölümde B2B Enterprise dediğimiz dünyayı, yani büyük şirketlere satışı tartışıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Satışın B2B tarafını, yani şirketlerin başka şirketlere yaptığı satışı kendi içinde bölümlere ayırıyoruz. Bu ayrım şirketlerin büyüklüklerine göre yapılıyor. Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere yapılan satışların hepsi farklı dinamikler gerektiriyor. Küçük şirketler genelde 1-100 kişi arası diyebiliriz. Orta ölçekliler 100 ila 1000 kişi arasındadır. Büyük şirketler de 1000 kişi ve üzeri çalışanı olan şirketlerdir. Tabii bu sınıflandırmayı tartışabiliriz. Yani 100 kişilik şirketin neresi küçük, 10.000'in aşağısı büyük olmaz falan diyebiliriz. Sorun bu sınıflandırmanın hangi rakamlardan başladığı değil, dinamiklerin nasıl değiştiği, satış dinamiklerinin nasıl değiştiği. Çünkü satış süreçleri hepsi için farklı. Örneğin 50 kişilik bir şirkette bir tane patron olur, bütün satın alımlara da o karar verir. 500 kişilik bir şirkette siz büyük ihtimalle patronu göremezsiniz, hizmetinizi alacak departmanla muhatap olursunuz, sonra da satın alım birimiyle. 5000 kişilik bir şirkette ise hizmetinizi alacak departman kendi içinde zaten bir şirket büyüklüğünde olduğu için kim kimin müdürü, kim neyi yönetiyor, karar verici kim, imza yetkisi kimde, bunları aşmanız gerekir. Gördüğünüz gibi her bir şirket büyüklüğüne göre değişen bir satış dinamiği var. Farklı bir süreç yönetiyorsunuz aslında. Bu bölümde ve bundan sonraki bölümde çok büyük şirketlere satış yaparken dikkat edilmesi gereken bazı temel noktaları ele almak istedim. Biz buna enterprise satışta diyoruz bu arada. Bir, uzun satış döngüsünü yönetme. Sanırım büyük şirketlere satış yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey bu. Satış döngüsünün uzunluğu. Müşterinizle tanıştıktan sonra aynı müşteriye fatura kesene kadar geçen süre, enterprise satışta bu süre 18 ila 24 ayı bulabilir. Bu süre tabii ki yapacağınız satışın miktarıyla orantılı. Yani büyük müşteriye küçük bütçeli bir ürün veya hizmet satıyor olabilirsiniz. O zaman bu süre kısalır. Burada ACV, ACV, Average Contract Value'nun kısaltmasıdır. Yani ortalama sözleşme değeri. Yaptığınız satışın ortalama miktarı anlamına gelir. Bu kavramı iyi bilmemiz gerekiyor. ACV, yani ortalama satış miktarı ne kadar yüksekse satış döngüsü o kadar uzun olur. Normal, bekleyeceğimiz bir şey. Yani sizin hizmetinizin yıllık bedeli 1000 dolarsa 18 ay sürmez bu süreç, sürmemeli de. Yıllık bedeli 1 milyon dolarsa o zaman 18 ila 24 ay sürmesini beklemek de gayet mantıklı. Bir diğer önemli konu, 2. Büyük firmalar özelleştirme ister. Ürünü veya hizmeti kendi sistemlerine oturacak şekilde değiştirmenizi talep ederler. Bu iyi veya kötü bir şey değil. Sadece bunu bilip buna göre pozisyon almanız gereken bir şey. Benim ürünüm SaaS mantığında kesinlikle özelleştirmem. Kim kullanıyorsa kullansın. Ürün budur abicim diyorsanız büyük şirketler sizin için ideal bir satış segmenti olmayacak. Tersine vallahi ben istediğiniz şekilde ürünü size göre özelleştiririm diyorsanız da fiyatlamanızı buna göre ayarlamak gerekiyor. Çünkü istemeden cehennemin kapılarını aralayabilirsiniz. Yani müşterinin isteklerinin ardı arkası kesilmeyebilir, projeler çok uzayabilir. Buraya vereceğiniz eforu çok iyi fiyatlamanız gerekir önceden. 3. Kendinizi satışta uzman olarak konumlama. Enterprise satışta ürün ne olursa olsun aslında uzmanlığınızı satarsınız. Yani o büyük firma kendinde olmayan bir uzmanlığı, bir bilgi birikimini satın alır. Ya da kendinin mevcut kaynaklarıyla üretemeyeceği bir teknolojiyi veya hizmeti satın alır. O yüzden bu tip firmalara satış yaparken süreci ürün veya hizmetin satışıyla kısıtlamak sizi yanlış yönlendirir. Şirketler sizi, vizyonunuzu, şirkete ne katabileceğinizi, katacağınız şeyin onları rekabette ne kadar ileri götüreceğini anlamak ister. Yani aslında her enterprise satış kendi içerisinde ciddi bir uzmanlık ve danışmanlık satışı barındırır diyebiliriz. Sizin o sektör hakkında ya da dar bir alanda yıllarca biriktirdiğiniz ve süzdüğünüz bilgi birikiminden faydalanmak isteyeceklerdir. Masaya da böyle bir uzmanlık koyamazsanız sıradan bir tedarikçi olarak değerlendirirler sizi. 4. Dikkat etmemiz gereken son nokta ise karar vericinin tespiti. bu konu hakkında ayrı ayrı bölümlerde çok konuştuk. O yüzden tekrardan girmiyorum. Tamamen buna dedike bölümlerimiz var. Detaya inmeden değinmek gerekirse, özellikle büyük şirketlerin karmaşık hiyerarşik yapısında karar vericiyi bulmak, tespit etmek çok zor. Yetkili olmak, müdür olmak, direktör olmak her zaman bir satın alımda karar verebilmek anlamına gelmiyor. Bu yüzden de doğru kişiyi bulabilmek için yapabileceğiniz en basit şey açık iletişim. Karşı tarafı rencide etmeden net bir şekilde sormanız gerekir. En son satın alım kararına kim onay verecek abi diye. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Önümüzdeki bölümde büyük şirketlerin içerisinde nasıl navigasyon yapabilirsiniz? Şampiyon kavramı nedir? Normalde gündeme gelmeyen ne tip tatsızlıklar yaşayabilirsiniz? Benim yıllarca biriktirip süzdüğüm bilgilerden paylaşacağım. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı oluyorsa Spotify'dan takip edebiliyorsunuz, yıldız verebiliyorsunuz. Apple Podcast'ten aynı şekilde yıldız verip yorum yazabiliyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.